Ayrım 31.
Sayfa 301. Kapı 3 kez çalındı yavaşçacık üst üste. Ali Ağa girdi içeri, oturdu. Komşular çevresini aldılar. Allah kahretsin şu telgrafı diye içini çekti Ali Ağa. Bir it ki kuyruğu Girit'te, kafası Dersaadet'te. Kuyruğundan yapıştın mı havlıyor. Böylece kötü haber bir an önce duyuluyor. Ne kötü haberi Ali Ağa, açık konuş. Ne demek istedin diye atıldı Krasa Yorgi heyecanla. Paşa'ya bugün tel geldi, yarın asker geliyormuş büyük kaleye. Topları da varmış, süvariler de varmış, Peygamber Efendimizin yeşil bayraklarını da açmışlarmış. Vah Dimitron vah, nasıl etse de bu askerle karşılaşmasa diye çığlığı attı Pinelop kadın, şişmiş dizlerini döverek. Ali Ağa bu haber üzerine Türklerin kahvelerde nasıl sevindiklerini, silahlarını kuşanıp Peygamberin bayrağını öpmek üzere yarın topluca limana inmeye karar verdiklerini anlattı. Konuştukça sıkıntısı da azalıyordu Ali Ağa'nın. Boynunu uzatıyor, kabarıyor, kabarıyordu. Şimdi o zavallı bir ihtiyar, başkalarının hesaba katmadığı, oturması için yer göstermediği, bir köşece sığınıp büzülen bir fukara değildi. Kalabalığın orta yerinde duruyor, herkes onun dudaklarından sarkıyordu. Nice önemli haberler veriyorsa, o oranda kendisinin de yüceldiğini görüyor, koltukları kabarıyordu. Karşısındakilerin doğrudan doğruya gözlerinin içine bakıyor, hindi gibi kabarıyor, sesini de elinden geldiğince kalınlaştırıyordu. Yalnız Kaptan Mihal'in karşısında hala süklüm püklümdü. ''Kaptan Mihal'i çağıralım, bakalım o ne diyecek bunlara?'' dedi Mastrapas. Temiz bakışları korkulu. ''Yarın bütün gün sokağa çıkmayayım diyorum.'' Ben de diye atıldı Hristiyan Poliksingis. Gece aynı de var kilisede ama Tanrı bizi affeder. O da her akşam Kaptan Mihal'in çatısı altına sığınıyordu. Kardeşi Kaptan Poliksingis gecelerini Emine'nin yanında geçiriyordu. Karıyı Hristiyan yapacağını kendisi Türkleşti. Allah'ım kusuruna bakma diye söyleniyordu kendi kendine ama hiç ses çıkarmıyordu bu durum karşısında. Komşular o gece tavşan uykusuna yattılar. Gözlerinin teki açıktı. Ne olacaklarını düşünüyorlardı. Hapishanenin demirlerini nasıl aşıp kurtulacaklardı. Sabahleyin limandan trompet sesleri geldi. Rıhtım kırmızı feslerle doldu. Hava ağırlaşmış, Türklük kokuyordu. Evden sıvışan Trasaki, limanın giriş yerindeki kayanın tepesine tırmanmış, gözlerini dört açmış çevreyi seyrediyordu. Siyah bir gemi yanaşmıştı rıhtıma, içindeki yükü boşaltıyordu. Güneş yanığı, çiçek bozuğu yüzlü Anadolu askeri, ağır nefesli trompetler, davullar, toplar, atlar. En sonunda da kocaman beyaz kavuklu, yeşil cübbeli dervişler ordusu atlamıştı gemiden rıhtıma. Peygamberin yeşil bayrağını açmışlar, liman kapısının üstüne asmışlar, sonra hafiften el çırparak raks etmeye başlamışlardı. Trasaki o yana doğru yaklaşmıştı. Dervişler el çırpıyor, pesten ağıt gibi ağır bir türkü söylüyorlardı. Türkü yavaş yavaş güçleniyor, raksları coşkunluk kazanıyordu. Şimdi dervişler eksenleri etrafında topaç gibi dönüyor, cübbeleri rüzgar doluyor, kampanalar gibi şişiyordu. Gözleri şaşılaşmış, kan çanağına dönmüştü. Kılıçlarını çekmiş birbirlerine saldırmışlardı. Başlarından kanlar akıyor, bağırıyorlardı. Ama yavaş yavaş raks yeniden durulmuş, kılıçlar kınlarına sokulmuş, kavuklar sakin, yorgun, sağa sola sallanmaya başlanmış, bağırmalar yavaş yavaş söz olmuş, söz yeniden hazin, yumuşak, ağıt gibi bir mırıltıya dönüşmüştü. Trasaki öğleye doğru eve dönmüş, telaşlı, heyecanlar içinde gördüklerini evdekilere anlatmıştı. ''Korktun mu yoksa?'' dedi babası kaşlarını çatarak. ''Hiç korkmadım nizami askerlerinden.'' ''Dervişlerden korktun mu?'' ''Onlardan da.'' ''Öyleyse?'' Trasaki kekeledi. ''Konuş öyleyse.'' dedi babası oğlunun çenesini tutup kaldırarak. ''Yeşil bayraktan korktum.'' dedi Trasaki. Büyük kale karanlıklara büründü. İlk günlerde heyecan dolu bir sessizlik kaplamıştı dört bir yanı. Türkler, Hristiyanlar dillerini yutmuşlardı sanki. Hristiyan çorbacılar metropolitliğe girip çıkıyor, Türkler paşa kapısına taşınıyorlar, şamatalı toplantılarda gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı aralarında. Kalenin üç kapısı günde bir kez açılıyor, Türk köylüleri, hanımcıkları, çanak çömlekleriyle içeri giriyorlardı. Korkular içinde, camiler, tekkeler hınca hınç dolmuştu, barınacak yer kalmamıştı. Şimdi Hristiyan kapılarını kırıp evlere el koyuyorlardı. Hristiyan sahiplerini çıkarıp Türk köylülerini yerleştiriyorlardı. Metropolit Hacı Savay'ı Atina'ya yollamıştı. Bir de mektup vermişti ona. Özgür ırktaşlardan yardım istiyordu. Gemi gönderip Hristiyan sürüsünü Osmanlı'nın bıçağından kurtarsınlardı. Bıçaklar çoktandır harıl harıl bilenmeye başlamıştı. Bir akşam erkenden komşular bir karara varmak için Kaptan Mihal'in evinde toplandılar. Hiç kimse eksik değildi. Kaptan Poliksingis, Kir Idomenea, Fırıncı Tulupanas, Mezarcı Kolivas, Frenk karısıyla birlikte Doktor Kasapakis de oradaydılar. Mezarcı siyahlar giymişti. Kibirli Arhondula'yı da sağır kardeşiyle birlikte çağırmışlardı. Ama tenezzül edip gelmemişti. Paşanın kanatları altındaydı o. Kaptan Mihal gibilerine ihtiyacı yoktu. Tam da bu son günlerde sağır kardeşi paşanın yağlı boya resmini yapmıştı. Arhondula portreyi yaldızlı çerçeveleyle çerçevelemiş, yoldan gelip geçenler görsün diye pencerenin tam karşısına duvara asmıştı. Portre paşaya tıpatıp benzemişti. Hiçbir eksiği yoktu. Burnundaki beni, kulağındaki domuz kılları hepsi tamamdı. Sokaktan geçenler portreyi görünce korkulara kapılıp yön değiştiriyorlardı. Bu akşam komşular avluda oturmadılar. Konuşmalarının duyulmaması için içeri girdiler. 821 ayaklanması kahramanlarının portreleri altında sıra sıra yan yana oturdular. Katarina kadın büyük lambaları yaktı. Kaptan Mihal kanepede her zamanki köşesine oturdu. Kabara kabara komşulara bakıyor, hiç konuşmuyordu. Bu toplantılardan hiç hoşlanmıyordu. Kaptan Poliksingis'in bu Türk'ün, bu Çerkez'in evine gelmesini istemiyordu. Yan gözle sert sert bakıyordu onlara, dudaklarına, pırıl pırıl gözlerine, şehvete kanmış boynuna. Tüm bu et yığını kadın öpücüklerine kanmıştı. Kaptan Mihal'in içi içine sığmıyordu öfkeden, istekten. Erkeklerin ardına sığınmış oturan kadınların gözleri yerde, kulakları kilişte beklemekteydiler. Yukarıdaki odada Renyo ağlamaması için bebeği sallıyor, oyalıyordu. Ama Trasaki erkeklerin yanında yer almıştı. ''Burada kal, otur, dinle de alış bu işlere.'' demişti babası. ''Erkeksin sen.'' Sessizlik uzun sürmüştü. Ev sahibi ağzını açıp hiçbir laf etmemişti. Kaptan Poliksingis dayanamadı. ''Komşular, bu akşam buraya niye toplandık?'' dedi. ''Ne yapacağız?'' Kız kardeşine baktı öfkeli, kızgın. O getirmişti kendisini buraya. Komşular toplanacakmış da karara varılacakmış. Türklerin bıçağından kurtulmanın çareleri aranacakmış. Emine olmadan bir karar alamazdı o. Burada alınacak karar ona vız gelirdi. Kaptan Poliksingis'in konuşmasını dinleyen Kaptan Mihal bir ara başını kaldıracak oldu. Şunları söylemek istedi. ''Senin ne işin var burada Poliksingis? Senin mahallen Türk mahallesi. Kapının boyası da yeşil.'' Ama kendini tuttu. Evine misafir gelmişti. İnsanlığa yakışmaz hakaret etmek. Sustu. Titiros atıldı bu kez. Kendine gelmeye başlamıştı. Ölü karısı şimdi onu çok seyrek yokluyordu. Yavaş yavaş kaybolup gidiyordu. Ölü kayınbiraderi de artık ne uyanıkken ne de düşlerinde ona musallat olmuyordu. Bir iyice gebermişti. Mezarından dışarı çıkamazdı. Cinayeti işlediği günden bu yana Titiros yüreklenmeye, erkekleşmeye başlamıştı. Denemiş, kendisinin de erkek olduğunu görmüştü. O da adam öldürebiliyordu. Şimdi okulda ayak diriyor, bağırıp çağırıyor, dayak atıyor, çocukların şımarıp tepesine binmesine fırsat vermiyordu. Bu akşam da ağabeyinin konuşmadığını görünce kendisi almıştı sözü. ''Komşular, buraya hep birlikte karar almak için toplandık. Türklerden nasıl kurtulacağız? Bunu görüşeceğiz.'' dedi. ''Sanırım önümüzde üç yol var. Evlerimizde beklemek, belki kıyım olmaz, bu bir. İkincisi, kale kapılarından çıkıp köylere kaçmanın yolunu aramak, bu iki. Üçüncüsü de, biliyorsunuz, Metropolit Hacı Savay'ı Atina'ya yolladı. Yunan gemilerinin gelip bizi almalarını beklemek. Bu konuları görüşelim bu akşam. Hangi yol çıkarımıza daha uygun, o yolu tutalım. Allah yardımcımız olsun.'' Sandalyeler gıcırdadı, başlar eğildi. Herkes kafasındaki düşünceleri tartıyordu. Ama her yolun bir de karşı yolu vardı. Karara varmak zorlaşıyordu. Sessizliği önce Doktor Kasapakis bozdu. pis bir köylü parçası, çiçek bozuğu. Doktor olmak için Paris'e okumaya gitmişti ama 3 ay hukukta okumuştu. Tıp fakültesine gidiyorum sanmıştı. Babasının bağlarını, bahçelerini yiyip bitirdikten sonra bir doktor diploması, başında mirabeo bir şapka, kolunda da el sahibesinin kızıyla Büyükkale'ye dönmüştü. Bir eczane açmıştı. İşte bu adam şimdi atılmış konuşuyordu, baştan aşağı titrosu süzerek. ''Bir dördüncü yol daha var öğretmen'' dedi. ''Düveli Muazzama'nın konsolosluklarına sığınalım.'' ''Nasıl sığarız oralara?'' diye araya girdi Krasa Yorgi, sağlam ama okumamış aklıyla. ''Konsolosluk derken ağzın dolu dolu oluyor ama konsolosluk dediğinde bayağı bildiğimiz bir ev, 4 duvar. Nasıl sığarız oraya? Hadi bir aile, 2 aile diyelim. Ya öbürleri?'' ''Zaten Fransız konsolosluğuna sığınırsın'' dedi mezarcı Kolivas. ''Karın da zaten Fransız, çocukların da yok, Allah vermemiş.'' Mezarcının karısı ölmüş, bir sürü velet bırakmıştı baş belası. Şimdi mezarcı akla karayı seçiyordu. Nasıl edip de nerelere sokup da bu veletleri Osmanlı'nın şehrinden kurtarsın? Şeytana uyup karısına sarıldığı anlara lanet olsundu. 9 ay sonra kör olası bebe fabrikası diye mırıldandı, çevresindeki kadınlara bakarak öfkeli. Masrapaz, melek adam, evliya adam ağzını açıp konuşmak istedi ama hemen kapadı. İkircikliydi. ''Konuş komşu'' dedi Titiros süreklendirmek için. ''Siz ne karar verirseniz'' diye karşılık verdi çancı, yüzü kızardı. ''Benim kanım şu'' dedi Krasa Yorgi ayağa kalkarak. ''Dinleyin.'' Göbekliydi, oburdu, kirliydi, iyi yıkanmamıştı. Sıkıntısından bütün gün terlemişti. Şimdi gövdesinden duman tutuyor, ağır bir insan kokusu yayılıyordu. Karısı ona kıvançla bakıyordu. Kocası bu ateşli durumuyla pek hoşuna gidiyordu. ''Dinliyoruz Krasa Yorgi'' dedi Titiros. ''Evet, benim kanım şu ki en iyi, en sağlam yol köyün yolu. Burada kapağında kalmak. Olmaz böyle şey. Osmanlı bizi ilk kez kesmiyor. Atina'dan gelecek gemileri beklemek, eşeğin yonca sayıklaması. Atina'ya güvenim yok benim. İstemediğinden değil, fukaranın elinden gelmez. Osmanlı'dan korkar, Frank'ten korkar. Köpek Frank'ten. Kaç kez altını kirletti biliriz.'' ''Ama komşu nasıl çıkarız buradan? Burada göster kendini'' dedi mezarcı Kolivas tulum gibi soluyarak. ''Başımızda bir sürü de bebe var.'' ''Atina'ya güvenim yok ama kendime, Krasa Yorgi'ye güvenim vardır.'' diye devam etti komşu. ''Bırakın kumandayı bana. Yediğim ekmek aşkı için hepinizi, karılarınız, çocuklarınız, tekneleriniz ve çanak çömleklerinizle birlikte surlardan dışarı çıkarıp dağa götüreyim.'' Bir fısıltı başlamıştı. Herkes sandalyesini Krasa Yorgi'ye yaklaştırıyordu. O şimdi susmuş, söylediklerinin komşularında nasıl bir etki yaptığına bakıyordu kıvançla. Alt üst etmiş, heyecanlandırmıştı tümünü. Ne sandılardı yani? Küçük bir adam mıydı? Şişkoysa, okuma yazma bilmiyorsa, yırtık çizme giyiyorsa ne çıkardı bundan? Şimdi onlara gösterecekti kendini. ''Hele bir bakalım tasarladığın plana'' dedi doktor alıngan, onun sözüne kulak asan olmamıştı. ''İri laflar pek hoşuma gitmez komşu.'' ''Benim de hoşuma gitmez doktor. 2 kere 2 4 eder. Bak dinle. Nizami askerleriyle aram çok iyidir benim. Lazarato kapısının oradaki karakolun erleriyle. Nasılının nedenini bir yana bırakalım. Karıştırmayın orasını. Ufak tefek kaçakçılık işte. 1-2 paket tütün, 1-2 damacana rakı, 1-2 kutu dokun filan, armağan diye işte. Görmezlikten gelsinler diye. Uzun lafın kısası, bu kez de tekerlekleri yağlarım. Kayıp gideriz kapı dışarı boğuşmasız, sessiz sedasız. Sağ olasın Krasa Yorgi diye bağırdı mezarcı Kolivas. Çocuklarım sana emanet, güvenim tamdır sana. Benim de dedi Masrapaz. Dönüp karısının yüzüne baktı, kaygılı. O da aynı kanıda mıydı? Tam bu sırada kapı çalındı hafiften 3 kez. Ali Ağa olacak dedi Titiros, açmak için kalktı. Ama kaptan Mihal başını kaldırmıştı. Sav onu dedi. Titiros kapıyı açtı. Ali Ağam dedi, kusura bakma, bu gece özel işlerimizi görüşüyoruz, yarın gel. Ali Ağa kapıya kene gibi yapışmış, kıpırdamıyordu. Komşular dedi, size haber vermeye geldim, tedbirlerinizi alın, ağalar kıyım yapacak. Allah aşkına ne zaman? Çok çabuk, bayramda. Gir içeri. İhtiyar avluya girdi, yürüdü, iç kapının çerçevesine dayandı. "İyi akşamlar komşularım," dedi yüksek sesle. "Size korkunç bir haber getirdim," diye devam etti, koltukları kabara kabara. Ama birden köşede oturan Kaptan Mihal'i gördü, yelkenleri suya indirdi. "Kusura bakmayın," dedi, "kalamayacağım bu akşam, acele işim var ama uğramam gerekiyordu. Allah'ınızı severseniz komşular dikkatli olun. Ağalar bayram günü için kıyım hazırlıyorlar. Mahalleleri bile bölüştüler. Bizim mahalleye en yiğitleri gelecek. Kaptan Mihal var burada da ondan." "Peki hadi git artık," dedi Kaptan Mihal, elini kaldırdı. Masrapaz fırladı bu ara. "Hele Ali Ağa," dedi, "sen sor soruştur, bir iyice öğren de yarın akşam uğra gene buraya. Hadi şimdi güle güle." Yaşlı Türk avluya çıktı, kapıyı ardından kapayıp Türk kahvelerine doğru yöneldi. "Bıçak kemiğe dayandı artık," dedi Kaptan Polixingis. Ayağa kalktı. "İzninizle, kusura bakmayın, bu gece bir işim var. Alacağınız kararı kız kardeşimden öğrenirim. Ama ayrılmadan önce size şunu söylemek isterim. Ben daha çıkıyorum, namus bunu gerektirir." "İyi ki hatırlayabildin onu," diye gürledi Kaptan Mihal. Kaptan Polixingis sokağa çıktı aceleyle. Gecikmişti bu gece. Emine yatağa uzanmıştır, onu beklemektedir. Uykusunu oyalamak için sakız çiğnemektedir. Şimdi herkes Kaptan Mihal'e bakıyordu. Onun düşüncesini öğrenmek istiyorlardı. Kaptan Mihal şimdi havayı daha da hafiflemiş, daha da temiz hissediyordu. Mis kokusu kalmamıştı, Türklük kokmuyordu. Başını kaldırdı. "Komşular," dedi, "hepimiz burada eli silah tutan kişileriz. Bu zor günlerde Girit'i yüzüstü bırakmak ayıp. Kadınları, çoluk çocuğu güven altına alalım." "Güzel konuştu Krasayorgi. Ondan sonra tek bir yol kalıyor seçilecek. Tüfek yolu. Öğretmen de bizimle beraber gelecek. Kir Domenea'da hepimiz birlikte." İhtiyar Tulupanas tüm bu süre gözlerini yere dikmiş, parmaklarının uçlarıyla oynuyor, cüzdanlı oğlunu düşünüyordu. Şimdi yüzündeki etler bütünüyle dökülmüştü. Ne burun, ne kulak, ne dudak kalmıştı. Nereye, nasıl gidecekti? Kim onu yanına alıp götürecekti? Görüntüsü insana korku veriyordu. Dokunsan hastalık belki sana da bulaşırdı. Geçenlerde zaptiyeler gelmiş, onu Miskinler Köyü'ne götürmek istemişlerdi. Zavallı anası çığlığı basmış, kendisi de zaptiyelerin avuçlarını gümüş paralarla doldurmuştu. Gitmişlerdi oğlanı almadan. İhtiyar Tulupanas farkına varmadan bir inilti koyvermişti. Herkes dönüp ona bakmıştı. "Ne var komşu, niye inledin öyle?" diye kaçırmışlardı ağızlarından. "Hiç, neyim olacak? Hiç," diye karşılık vermişti ihtiyar. İki gözü, iki çeşme. Az sonra, "Ben bir yere gitmiyorum. Nereye giderim? Kim ister beni?" dedi. Gitmek için ayağa kalktı. Kimse elini uzatıp onu durdurmadı. Tökezleyerek dış kapıya doğru yürüdü, açtı, sokağa çıktı. Karanlıkta gözden kayboldu. "Şimdi tamam," dedi Titiros. "Bir sonuca varmış bulunuyoruz. Siz ne dersiniz Kir İdomena? Hiç ağzınızı açıp konuşmadınız." "Benim düşüncemi hepiniz bilirsiniz. Çok kez söylemişimdir. Tüm bu sizin dedikleriniz hava. Suda limanı durdukça..." "Tamam, anlaştık," dedi doktor. Silindir şapkasını alıp gitmek üzere yürüdü. Gece yarısı yaklaşıyordu. "Doktor," dedi Kaptan Mihal, "zatınız da bizimle birlikte dağa çıkacak mısınız?" "Ama..." "Aması filan yok. Geleceksin. Bunun için doktor oldun. Yaralananlar olacak." Doktor karısına baktı. Kanepenin öbür ucunda oturuyordu. Konuşulanları pek anlamıyordu. Mendiliyle ağzını sıkıca kapamış öksürüyordu. Erimiş, muma dönmüştü zavallı. Girit trenlerinin evinin önünden fışkı bırakıp geçmelerini seyretmekten bıkmış usanmıştı. Paris şimdi onun için uzak bir olasılık, var olmayan bir ülke, bir masal alemiydi. "Bir vapura binsem," diye geçiriyordu aklından. "Bir mavnaya, bir ceviz kabuğuna. Gitsem buradan, gitsem, gitsem," diye düşünüyor, hiç konuşmuyordu. Aklı kaytan gibi ipince bir su olmuş, akıyor, denize dökülüyordu. Kaptan Mihal ayağa kalktı. "Güzel konuştuk, dürüst konuştuk," dedi. Yukarı odasına çıktı. Bu gece çok konuşmuştu, yalnız kalmaya can atıyordu. O gidince komşular geniş bir nefes aldılar. Dilleri, çeneleri çözüldü. Kadınlar da araya girdi. Renyo yukarıdan indi, tepsiyi hazırladı. Rakı, kaşık tatlısı, kahve ikram etti. Tanrı hakkımızda hayırlısını nasip etsin diye dua etti Krasayorgi kadehini kaldırarak. Sağlığına Kaptan Hatun, Allah sevdiklerine bağışlasın, nikahına kızım Renyo. Kadehlerini tokuşturup içtiler. Renyo şişeyi getirdi, yeniden doldurup içtiler, neşelendiler. ''Şu içki denen şey yok mu?'' dedi Krasayorgi dilini şaplatarak. ''Bir kadehçik rakı, bir yüksük dolusu, içinde Osmanlı'nın boğulması için yetip de artıyor. Eğilip bakıyorum da kadehin dibinde koca sultan yatar, davul gibi şişmiş. Rakı değil titiroz, dostluk, bir arada olmak.'' ''Haklısın öğretmen,'' dedi Mastrapas. Onun da dili çözülmüştü içtiği rakıdan. ''İnsanlar da zillere benzer. Sesler birbirine uydu mu, denk geldi mi, korkma ölümden.'' Çancının kulakları keskindi. Sesler doluydu bu kulaklar. Deniz kabukları gibi her sesi alırlardı. Geçen yıl köye gitmişti de ilk gece gözüne uyku girmemişti. Karşı dağdaki sürünün zillerinin sesi birbirine denk değildi. Ruhunu alt üst etmişlerdi. Alacakaranlıkta kalkmış, dağın yolunu tutmuştu, sürüyü bulmuş, çanları zilleri düzene koymuş, sonra da gelip başını yastığa vurmuş da uyuyabilmişti. İnsanlar da zillere benzer dedi bir daha. Çeşitli ziller, büyük, küçük, ortanca, kaba ziller. Her birinin sesi ayrı. Ne mutlu ki o sürüye, koyunların boynundaki zillerin sesi dengeli, düzenli, uygun ve ayarlı. Ustaca, tertipli. Böyle sürüler kurttan da korkmazlar. Ama Kir İdomenea başını sallıyordu. Ne işim var benim burada diye geçiriyordu aklından. Ne biçim söz bunlar böyle? Kalkıp Titiros'a işaret verdi. ''Hadi gidelim Sadıç'' dedi. ''Eve gidelim de yatalım. Bize gidelim. Can yoldaş olursun bana.'' Bu akşam önemli laflar etmek istiyordu canı. Hem de pek çekiyordu. İkisi karşı karşıya yıldızlar, ruhun ölümsüzlüğü üstüne uzun uzun tartışsınlar istiyordu. Bu iki sorundan daha önemli bir sorun olamazdı bu fani dünyada onun için. Olsa olsa bir tek sorun daha olabilirdi ki o da Suda Limanı. Tüm ötekiler hava civa. Şimdi herkes ayağa kalkmıştı. Toplantı sona ermişti. Çoğu içilen rakının yardımıyla yüreklenmişler, birer palikarya olarak evlerine dönüyorlardı. Kimi de avluda, Kaptan Mihal'in taraçasında yatmaya gitmişlerdi. Kadınlar odada yer yataklarında yatıyordu. Gece yarısını çoktan geçmişti. Trasaki bütün gece sadece dinlemiş, hiç konuşmamıştı. Kafasına komşuların tüm konuştuklarını yerleştirmişti teker teker. Adam akıllı, derinlemesine. Başlangıçta korkuyla, sonraları rahat, sakin, sonunda da içtiği rakının etkisiyle keyifli. Ama her şeyden çok konuşanlardan birinin davranışı kafasında yer etmişti. Babasının. Onurlu, başı hep öne eğik, ara sıra bu baş kalkıyor, komut veriyor, yeniden eğiliyordu. Sanki çevresinde uçuşan öbür başlarla bir olmak istemiyordu, geveze başlarla. Trasaki babasına bakıyor, bakıyor, farkına varmadan o da erkekleşiyordu yavaş yavaş. Okullar kapanmıştı. Trasaki sabahleyin erkenden kalkmış, babasını görmek için dükkana gitmişti. Babasının soluğunu koklamak hoşuna gidiyordu. Onun neden böyle sert, böyle az konuşur olduğunu yavaş yavaş anlıyordu. Neden güler yüzlü değildi, neden insanlardan uzak dururdu? O da günün birinde sakal bıyık bıraktığında onun gibi olacaktı. Onun gibi,